Sayfa 109. Buz gibi soğuk kemikli elleriyle beni kavrayıp iskemlemden kaldırıyor. Zorla kucaklayıp masalarına taşıyor. Endişe ve korkudan büzülüyorum, ufalıyorum. Anneciğim, çok korkuyorum. Kötü nineler beni kaçırdı. Gel çabuk, kurtar beni. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum, kabuslardaki gibi. Çok uzun ya da çok az zaman. Onların masasında içimi çeke çeke hıçkırıklarımı yutmaya çalışarak oturuyorum. Durduramadığım yaşlar yanaklarımdan aşağılara kayıyorlar. Önümde kocaman bir tabakta bir dondurma yığını duruyor. Kocaman turuncu plastik bir tabakta. Beyaz ve siyah dondurma topları, çikolata ve kaymak. Bir kaşıkla yakaladığı dondurmaları zorla ağzıma sokmaya çalışıyor öbür kadın. Hadi ama bak ne güzel, keçi süsünden çok lezzetli bir dondurma. Hadi bak ye ama güzel bebek, senin için ısmarladı ablam. Kör kadın elini uzatıp omzumu sıkıyor. Niye ağlayıp duruyorsun ki? Ye ama dondurmanı. Bak yok anneni ortalıkta. Belki bizim küçük kızımız olursun artık. Bizim olur, bizimle dolaşır. Ne dersin hemşire? Gülüyorlar. Birbirlerine bakıp bakmayıp ellerini değdirerek birbirlerine neşe içinde benim üzüntüm, korkum, ağlamam neredeyse onlara iyi gelerek gülüyorlar, eğleniyorlar. Kaçıracaklar. Anneciğim neredesin? Gel kurtar beni. Çalacaklar kötü nineler beni senden. Bacaklarımın arasından artık tutamıyorum. Çişim bez iskemliğe yayılıyor. Görmesinler. İşediğimi görmesinler. Fırına atarlar beni. Annem bulamaz bir daha. Yakarlar. Annem kurtarmaya gelmeden yok ederler. Genç bir garson çocuk masaya yanaşıp öbür kadının kulağına bir şeyler fısıldıyor. Panikle kalkıyor kadın masadan. Otelin önündeki bahçeye doğru koşmaya başlıyor. Kör kadın benimle elamesini kesip nereye gidiyorsun diye bağırıyor arkasından. O mu çağırttı seni? Gitme sakın. O kim biliyor musun? Elini uzatıp elimi yakalıyor. Bak rehine aldım seni. Katil anam bir şey yaparsa kız kardeşime diye rehine aldım. Kılına zarar gelsin görür gününü. Birden olanca gücümü toplayıp elini silkeliyorum. İskemleden atladığım gibi koşmaya başlıyorum. İmdat, kardeşimi kurtarın çabuk. Öldürüyor kız kardeşimi, öldürüyor bahçede diye bağırmaya başlıyor kör kadın o korkunç kız çocuk sesiyle. Annem beni bahçede yakalıyor ona doğru koşarken. Kucağına alıp öpücüklere boğuyor. Güzel bebeğim, hemen unut her şeyi. Hiçbir şey olmadı. Burayı sil at aklından. Buraya hiç gelmedik. Silindi. Bak hepsi gitti. Püf. Bak gitti bütün görüntüler, sesler. Uçtu gitti. Onca yıl sonra turuncu plastik bir tabakla her şeyi sil baştan hatırlıyorum. Turuncu bir düğmeye basılmış gibi. Büyüğüm artık. Anneme söylemiyorum. Hatırladıklarımı söylemiyorum. Ne gerek var ki? Ofisteki sekreter. Tamam, iyi bir adam değildi, kötü bir adamdı, düpedüz kötü bir adam. Bir dediğini tutmaz. Lafının başıyla sonu bile birbirini tutmazdı. Patron lafı adını takmıştık aramızda. Bizlere hesap vermek zorunda değildi tabii ki de. Gıkımız çıkmadan öylece dinlerdik mecburen. Ama bir insan bu kadar mı söylediklerinin arkasında durmaz, aldırış etmez? Her laf, her lafı yani, döndürür çevirir yani. Sonunda her şey onun işine gelir, ona yarar, o hale getirir. Çalışma saatlerimiz, iş koşullarımız, maaşımız, allem eder, kallem eder kazıklar insanı. Hep onun dediği olur. Üçüncü dediği, beşinci dediği, bir dediğini tutmaz demin de söylediğim gibi. Ama en sonunda onun en işine gelen şekil olur. Senin en işine gelmeyen şekil tabii ki de. Yani otelde çalışan herkes için bu böyleydi. Tamam, sinir ediyordu hepimizi. Bir de laf sokuşturma huyu vardı. Herkesleri, her birimizi yani en sinir edecek lafı bulur sokuşturur. Biz çalışanıyız sonuçta. Ne gerek vardı ki? Uzaklardan gelmiş, yükselmiş, otel sahibi olmuş, otel zinciri sahibi olmuş. Hani öyle diyorlar ya gazetelerde başarı hikayesi. Dışarıdan bakanlar çok beğenirdi onu. Böyle onu özü sözü bir dürüst mü dürüst zannedenler yok muydu? Öyle olduğuna inanırlar. Aman ne şahane adammış, ne iyiymiş, şuymuş, buymuş. İnsanı deli ederler yani. Sen gel bir de bize sor. Yıllarca yanında çalışınca anlıyorsun. Yorulup beziyorsun. El kol işaretleri yapardık arkasından. Aa, yanar döner acayipsini söylerdik. Ama hep arkasından. İşimizi kaybetmekten korkuyorduk tabii ki de. Zaten o kadar kolay adam kovardı ki. Bugün canım cicim olduğu, yanından ayırmadığı müdürünü yarın kapının önüne koyuverir. Gözünün yaşına bakmaz insanın. Öyle haindi de. Onca çalışanı vardı. Bir tek Allah'ın kulunun onu sevdiğini, gerçekten sevebildiğini sanmam yani. Kandırdıkları da ağzının payını alırdı. Sonunda uyanırlardı da Neye yarar? Hep o kazanırdı. Kadınla niye kavga ettiler, ne geçti aralarında hiçbir fikrim yok. Biri bir müşteri, öbürü de otel sahibi sonunda. Yani önceden birbirlerini görmüş olduklarından bile emin değiliz hiçbirimiz. Kadınla kızından, bizim çocuklar bahsediyorlardı biri, özellikle kızından. Şöyle güzelmiş de, böyle tatlıymış da. Kız daha küçük sayılırdı, tam genç kız sayılmazdı yani. 13-14 yaşlarındaydı anladığım kadarıyla. Sulanamıyorlardı da bizimkiler çocuk olduğu için ama ağızlarının suyu aka aka anlatmadan da duramıyorlardı. Saçları şöyle, gözleri böyle, bacakları şöyle, poposu böyle. Ben de gördüm birkaç kere, uzağımızdan geçerken işaret ettiler. Tamam, çok güzel bir kızdı tabii ki de. Ama annesi, kılık kıyafetleri filan böyle normal değillerdi. Buraya öyle müşteriler gelmez zaten. Türk gibi değillerdi ama Alman gibi de değillerdi, Rus gibi de. Nereden çıktıkları, nereden geldikleri belli değil. Başka bir dünyadan çıkmış gibiydiler. Çok yalnız olmaları, çok uzun kalmaları otelde, mevsim iyi değilken kalmaları, denize girilecek gibi değildi. Soğumuştu havalar, güneş müneş de yoktu. Ama uzun uzun kaldılar otelde. Belki o kadar uzun kalmasalardı kimse onları fark bile etmezdi. Patronun odasına ilk ben girmedim, hayır. En yakın arkadaşım girdi imzasını almak için. Öyle bir çığlık attı ki, ben böyle bir çığlık duymadım hiçbir insandan şimdiye kadar. Belki o kadar bağırdı diye arkadaşım ben girdiğimde dondum kaldım. Öylece baka kaldım. Daha önce boynu kesilmiş birini görmemiştim hiç tabii ki de. Baktım da baktım başkaları doluşuncaya kadar odaya. Masanın üstünde duran maket bıçağıyla kesmiş boynunu. Atar damarını çok ustaca kesmiş. Sonradan öyle dedi polisler. Başını arkaya atmış. Öyle rahat bir çalışma koltuğu vardı. Boynunu görmesen uyuyor sanırsın. En nihayet biraz huzur buldu sanırsın yalanlarından dolanlarından. Sırf yüzüne bakarsan huzur içindeydi. Öylece uyur gibi kaykılmış iskemlesinde oturuyordu cesedi. Maket bıçağını masasından kapıp kullanmış. Sonra da oracağı aldığı yere bırakmış kadın. Zaten hep öyle yapıyormuş. Okudum sonradan gazetelerde. Etrafta ne varsa onları kullanıyormuş. Şişe, çakı, kül tablası, maket bıçağı. Çok kızıp üzülüyor herhalde bir şeylere, kendine söylenenlere, yapılanlara çok üzülüyor, sinirleniyor. Bakıyor etrafta ne varsa, yanında bir şeycikler yok yani öldürmek için. Gözü kararıyordu herhalde. Böyle şeyler konuşuldu, yazıldı sonradan. Bizim patron da işin içinde olduğundan okuduk hepsini, konuştuk aramızda günlerce. Ne biçim konuşuyorum ben de, işin içinde olduğundan filan diyorum. Üzüldün mü, şaşırdın mı? Üzüldüm ve de şaşırdım tabii ki de. Ben mesela bir insandan bu kadar çok kan çıkacağını, bu kadar çok kanı olduğunu bir insanın bilmezdim. Nasıl böyle bütün önü, üstü, başı, masasının önü sonra, nasıl fışkırmış kanlar, ne çok kanı varmış o ufacık adamın. 1.60 filandı boyu. Ama ufak tefek de olsa bir insanın içine bu kadar çok kan oluyor demek ki. Sağı solu iskemlesinin yerdeki ipek halısı filan nasıl batmış, kan içinde kalmış yani. Sonuç olarak kadın onun için çalışmıyordu ki, yani mecbur değildi ki bizim gibi onun yalanını dolanını hainliklerini çekmeye. Müşteri işte, çekip gidebilirdi, çekip gidecekti. Niye öldürüyorsun ki patron adamı, niye alıyorsun ki başına belayı? İlk de değilmiş demek, çok sinirliydi, bozuktu kafası. Birilerine, bir şeylere katlanamıyordu. Kızıyla ilgili bir şeymiş, öyleymiş galiba. Bir laf mı etmiş bizimki bunlara, bir şeyler mi yapmış? Tam anlaşılamadı da, konuşuldu öyle ortalıkta. Aslında neden sataştı? Müşteri sonuç olarak onlar burada. Bu da koskoca patron. Ama işte çenesini tutamazdı. İlla bir laflar sokuşturacak sağa sola. Kendini buraların kralı zannediyordu. Öyle horozlar gibi dimdik bir yürüyüşü vardı ortalıkta. Oh oldu. Ya ne dedim şimdi ben? Yani öyle kastetmedim. Tabii ki de yazık oldu adamcağıza. Sonuç olarak patronumdu. Bunca yıl ekmeğini yedim. Hoş, elinden geleni ardına koymadı. O ekmeği zehirlemek için. Hayatı burnumuzdan getirdi de getirdi. Rahat yüzü göstermedi inatta. Sanki çalışanlarını eziyet etmek özel zevkiydi. Ben yani böyle hain bir adam hayatımda görmedim. Görmem de inşallah bir daha hayatımın sonuna kadar. Bu kadar kötü bir insanla çalışmak zorunda kalmam. Nasıl bağırmadı da nasıl hiçbir şey duymadık? Çok aniden kesmiş anlaşılan boğazını. Öyle tahtında oturur gibi otururken bizimkisi odasında. Kendinden, yerinden o kadar emindi ki. Sonra gidip check-out'larını bile yapmışlar. Kızı yapmış yani. Kadın da iyi kötü eşyalarını toplamış, duş almış, üstünü değiştirmiş. Bir sürü şeylerini bırakmışlar gerçi odalarında. Bir sürü giysi, örtü, çerçöp, dallar, taşlar filan. Dopdoluymuş odaları çekip gittiklerinde. Birkaç parça eşyalarını aldıkları gibi taksiye atlayıp havaalanına gitmişler. Ama hep öyle yapıyorlarmış. Küçücük çantalarla kaçıvermeleri gerekir tabii ki de. Üzüldün mü? Üzüldüm. Bir can gitti netice olarak. Ama bu dünyada en çok kimin ölüsünü görmek istersin diye sorsalardı bizim patronunkini derdim. O da hakikat. Ne çok kanı varmış. Ne çok kan akıtmış etrafa. Kadına kızamadım tam olarak yani. Sanki cümle aleme yıllardır çektirdiklerinin intikamını aldı. Bizlerden biri yapsaydı hiç şaşırmazdım. Kısmet o kadınaymış, o güzel kızın annesi neymiş. Diyecek bir şey yok tabii ki de. Makam Mercedes'i. Ben küçüğüm daha, çok küçük değilim ama. Hatırlayamadığım zamanlardaki kadar küçük değilim. Her ayrıntıyı çok net hatırlıyorum. Londra'da uzun uzun kaldığımız zamanlar işte. Şehrin oyuncakçılarından bir dolu oyuncak alıp her gün odalarımıza taşıdığımız zamanlar. Bak bu şehrin kaldırımları ne kadar geniş diyor annem. Bebeğinle rahatça oraya buraya gidebileceğin kadar geniş. Yine de metroya asla binemezsin. O merdivenleri inip çıkmak için puseti kaldırıp indirmek için daima iki kişi gerekir. Bir kadının tek başına bir bebeği olamazmış gibi. Tüm hayatların buna göre ayarlanmasını isterler Bambim. Oysa ben seni tek başıma büyütebildim. Onların merdivenleriyle, kaldırımlarıyla, döner kapılarıyla tek başıma baş edebildim. Senden bana getirdiğin mutluluktan güç aldığım için tabii ki. El ele tutuşmuş parktaki Peter Pan heykelini ziyaret etmeye gidiyoruz anneciğim. Kuşlar da çok canlı bugün, sen de. Günlerce odamızdan çıkamadığımız zamanlardan kurtulduk işte. Yorganların altında gündüz televizyonunu izledik saatlerce. Haftalarca odamızdaydık, kilitliydik. Alkolik ev kadınlarını, onların anneleri yüzünden alkolik olduklarını söyleyen kızlarını izledik. Habire bağırıyor ve ağlaşıyorlardı. Karılarının en yakın arkadaşlarıyla kaçan adamların o kadınlarla ve kadınların birbirleriyle kavgalarını izledik. Ağza alınmayacak küfürler savuruyor, el kol hareketleri yapıyorlardı. Uyuşturucu bağımlısı kızların anne babalarını suçlamalarını, anne babalarının onlara haykırmalarını izledik. Sonra da birbirlerine sarılıp hıçkırıyorlardı. Bütün gün televizyonda her türlü korkunç şeyi izledik. İğrendiriyorlar beni banallikleriyle. Onlarla aynı dünyayı paylaşmak zorunda olduğumuzu hatırlatıp içimi taşlaştırıyorlar dedin ikide bir de. Burası çok kötü bir yer. İşlerindeki bunca kesif kötülüğe karşın en temel akıl inceliklerinden yoksun kaba ruhlarla tepeleme dolu bir yer. Onlar çoklar ve kötüler. Biz de yapayalnızız Bambim dedin. Bir sürü şey söyledin içini ne kadar fena ettiklerine dair. Ama onları seyretmeye devam ettin anneciğim. Çünkü elinden daha iyisi gelmiyordu o vakitlerde. Öyle dedin. Sonra işte o vakitler çıktı gitti hayatımızdan. Otelimizin hemen önündeki caddeye açılan umulmadık bir kapısı var Hyde Park'ın. O kapıdan girip uzun uzun yürüyoruz. Peter Pan'ın o güzel heykelini ziyaret ediyoruz. Ayakkabılarına elimizi sürtüyoruz. Sonra ellerimizi birbirine sürtüp bir dilek tutuyoruz. Birbirimize söylemeyeceğiz ki uçup gitmesin dileğimiz. Sakladıkça gerçekleşsin. Peter Pan uğurlu çünkü. Uğurlu ve sihirli. Heykeli de öyle. Dilek heykeli. Oyuncakçılara gidiyoruz, kitapçılara gidiyoruz. Yine oyuncakçılara, yine kitapçılara gidiyoruz. Odamızın büyük bir kısmını kaplayan kocaman yatağımızdan, bayıltıcı yorganımızdan ve tam karşımızdaki pencerenin önünde duran televizyondan kurtulduk. Çok sevinçliyim anneciğim. Habire Londra sokaklarında yürüyoruz. Sen bana şimdi kullanılan pusetlerin çok daha akıllıca tasarlanmış olduğunu anlatıyorsun. 3 ayrı model puset denediğin halde ben yürümeye başlayıncaya kadar ne kadar zorlandığını anlatıyorsun Londra'da bile. Allah'tan 10 aylıkken yürüdün bebeğim. Dayanamadın bana kalırsa çektiklerimize ve çabucak yürüdün. Annesini asla üzmeyen mükemmel bebeğim benim. Hiçbir anne çocuğunu senin beni sevdiğin kadar sevemez anneciğim. Başka anneleri ve çocuklarını tam bilmiyorum ben. Filmlerden ve kitaplardan biliyorum. Bir de bir anne karga kadar anne olamayan anneannemi biliyorum işte. Ama biliyorum, eminim anneciğim. Başka annelerin sevgileri çocuklarını bir başlarına büyütmelerine yetmez. Sen bunu yapabildin. Her şeyi gerçekleştirebilirsin anneciğim, her şeyi. En büyük oyuncakçıdayız o gün. Benim çocukluğumda çok seçkin bir yerdi burası. Muhteşem anneannenin kızına oyuncak bebek beğenebileceği kadar seçkin bir yerdi. Hiçbir zaman istediğim bebekleri aldırmamış sana anneannem. Yalnızca onun istediği bebekler alınmış. En pahalıları, en süslüleri ve en soğukları. En ruhsuz bebekleri seçip bana onları alırdı. Aynı kendini hatırlatan buz kraliçelerini. Oyuncak arabalara da bakmaya karar veriyoruz. Oysa ikimiz de sevmiyoruz metal arabaları. Biz en çok kocaman, yumuşak hayvanları ve tuhaf, komik yüzlü bebekleri seviyoruz. Onlardan alıyoruz. Ortadaki bir vitrinde Alman malı metal arabalar duruyorlar. Çok ünlü bir markanın birebir kopyaları. Kapıları açılıyor, bagajları, aynaları, camları, silecekleri ve her şeyleriyle mükemmeller. "As cars for as shows," diyor annem. Sonra iki parmağını dudaklarına bastırıyor. Benim duymamı istemediği küfürlü laflarından sonra hep yaptığı gibi gülüşüyoruz. Annem o kadar neşeli, eğlenceli ki başka hiç kimsenin annesine benzemiyor benim annem, eminim. Siyah bir Mercedes'in önünde kala kalıyor. "Bak, dedenin makam Mercedes'i, aynı yıl, aynı model. Mercedes kullananlardan nefret ederim ben, bana babamı hatırlatırlar ve dünyadaki diğer kibirli gaddarların hükümranlığını." Annem oyuncak Mercedes'in durduğu vitrinin önünde çakılıp kalıyor. "Anneciğim, iyi misin? Anneciğim, hadi gidelim buradan. Anneciğim, iyi misin?" "Dur Bambim." Çok diplerden çıkmaya çalışıyor. Annem benim yanıma dönmeye çalışıyor, biliyorum. Tezgahtarı çağırıyor yanımıza. Vitrin açılıp paket yapılıyor. Makam Mercedes'ini satın alıyoruz. Mağazadan çıkar çıkmaz paketi yırtıyor. Büyük bir öfkeyle kaldırıma fırlatıyor Mercedes'i. "Oyuncak araba bana mısın?" demiyor. Mükemmel sağlamlıkta bir Alman imalatı. Annem yerden alıyor Mercedes'i. "Hadi koş benimle Bambim." Oralarda zamanında anneannemin giysilerini aldığı lüks bir mağaza var. Bazen kafeteryasında yemek yiyoruz annemle. Ne kadar korkunç giysiler sattıklarına bakıp eğleniyoruz. Koşa koşa o mağazaya girip en üst kata çıkıyoruz. Kafeteryanın balkonundan aşağı atacak annem Mercedes'i, biliyorum. "Hayır anneciğim, hayır, hayır. Ya aşağıda bir çocuğun kafasına gelirse?" "Ben çok dikkat edip öyle atacağım Bambim." "Hayır anneciğim, lütfen, lütfen anneciğim." Annem elimden yakalayıp sarsıyor beni. "Annen hak etmeyen hiç kimsenin kılına zarar vermez. Bana güven Bambim." Aşağıya fırlatıyor Mercedes'i, caddeye doğru savuruyor. Yamuluyor Mercedes, yine de koruyor Mercedes'liğini. Mükemmel Alman imalatı. Üstünden arabalar geçiyor biz aşağıya ininceye kadar. Annem beni kaldırımda bırakıp caddeden Mercedes'i alıyor. Hurda araba yine de azimle Mercedes'liğini koruyor. Sonra banyomuzu üstüne ispirto döküp ateşe veriyoruz. Yanık haliyle bile Mercedes'liğinde ısrarlı. Bir torbaya koyup geceleyin parkta Petarpa'nın oraya götürüyoruz. "Gömeceğiz şimdi bu kalıntıyı," diyor annem. "Dedenin yaptığı bütün kötülüklerin gömülmesini istediğimiz gibi bu oyuncak arabanın da gömülmesini istiyoruz, değil mi Bambim?" "Evet anneciğim." "Onun anılarımızdan defolup gitmesini istediğimiz gibi makam Mercedes'in de yok olup gitmesini istiyoruz." "Önce hurdaya çevirdik, sonra da yaktık anneciğim." "Olsun Bambim. Sen gaddar insanların hainlik menzilinin ne kadar uzun olduğunu bilemezsin. Öğrenmeyeceksin de hiç." Oyuncak Mercedes'i Petarpa'nın oralardaki iki ağacın arasına gömüp üstünde tepiniyoruz. Gömdüğümüz yeri iyice ezberlememi istiyor annem. Her geldiğimizde üstünde tepinir, etrafta kimseler yoksa da işeriz. Şaka yapıyor biliyorum. Annem bu lafları sesinde kuşlarla söylüyor. Tamam, biraz yırtıcı kuşlar ama kimsenin kalbini gagalamazlar. Korkunç çift. Annemle bir kar otelindeyiz. Her gün birkaç saat kayak dersi alıyorum. Kendimi çok yakışıklı ve esprili zanneden bir aptaldan. "Yüzmek kadar önemli değil tabii ki," diyor annem. "Ama iyi kaymanda da yarar var bebeğim. Hayatta kalmaya dair yetenekler bunlar." Çocukken ben bazı kışları kar otellerinde geçirirdik. O zamanlar çok güzel kayardım. "Bir kar tavşanı gibi," derdi annem. "Karlarla bütünleşip nasıl da kayarmış benim bebeğim." Unutmamış bedenim kaymayı. Birkaç gün içinde iyice alışıyorum. Yeniden işte annemin kar tavşanı oluyorum. Ama yanımda kayak hocası olmadan kaymama izin vermiyor annem. O salağın zırva şakalarına ve hiç kapanmayan çenesine mahkumum. "Başına bir şey gelir diye içim içime sığmaz Bambim. Sürekli kaygılanarak bekleyemem seni odada. Salak malak birisi olmalı kayarken başında." Annem kitap okuyor ve sigara içiyor odamızda. Camdan pisti seyrediyor ve sigara içiyor. Annem artık haddinden fazla sigara içiyor. Sabahları uyandığında saatlerce öksürüyor. "Bu kadar teselliyi bana çok görme Bambim. İhtiyacım var işte bu merete. Hem sen odadayken bir tane bile içmiyorum. Tutabiliyorum işte gerektiğinde kendimi." Yalnızca otelin havuzunda yüzdüğüm zamanlarda aşağıya iniyor annem. Bazen beni izlerken kronometre tutuyor, siyah bir defteri var derecelerimi yazdığı. Dünya şampiyonum, benim gizli dünya şampiyonum. 50 metrede senin yaşında bu dereceyi kimsenin yapabildiğini zannetmiyorum. Kar otelinin lokantasında yiyoruz bazen akşam yemeklerimizi, kimseler inmeden ya da herkes yedikten sonra. Kimi zamanlar da tepsi hazırlayıp götürüyorum. Annem son sıralarda çok az yiyor. Canı hiçbir şey istemiyormuş. Doymuş her şeyi ve sıkılmış yiyeceklerden. Annem bazen o vakitlere girer gibi oluyor. Yüreğim ağzıma geliyor annem o vakitlerde yitip gidecek diye. Ama ucundan sıyırtıveriyor. Ucundan sıyırttım Bambi'm. Hiç fena sayılmam. Hatta kendi standartlarım için oldukça iyiyim. Standartlarım derken gülmeye başlıyor. Tıkanıyor nefesi, öksürüyor, öksürüyor. Annemin vücudu artık sigarayla bu yakınlığı kaldıramıyor. Sonra birden kar oteli tıka basa doluyor. Hafta sonlarının doluluğu gibi filan değil, sömestr tatiliymiş. Otel birden bir sürü çocuk, onların anneleri, babaları, bakıcıları. Otel birden nefes alamayacağımız kadar doluyor. Annemin bunca kalabalıktan nefes alamaz hale geldiğini görüyorum. Annemin gücünü gözlerimin önünde her gün daha da yitirdiğini görüyorum. Biraz toparlanayım, kaçarız buradan. Varlıklarıyla beni soluksuz bıraktılar. Nereden aklıma gelirdi ki sömestr tatili? Sıska bacaklı, püskül saçlı, sevimsiz iki küçük oğlunu havuzda yüzdürmeye meraklı genç bir kadın var. Kısa kesilmiş sarıya boyalı saçları, havaya kalkık burnu, kocaman kocaman kahverengi gözleriyle saçma filmlerdeki kadınlara benziyor. Hollywood yaratığı diyor annem. Aşırı şirin, aşırı konuşkan, girişken, korkunç. Senin havuza indiğin saatleri mi kolluyor merak ediyorum. Ona ne kadar rastlamak istemezsem o kadar karşıma çıkıyor. Annemle selamlaşmaya çalışıyor, benimle konuşmaya çalışıyor. Bana güzel kız diye hitap ediyor ve annemin cinlerini tepesine çıkarıyor, görüyorum. Aa, güzel kız yine havuzda bakın. Annesi ama onu çok yormuyor mu? Çıngıraklı sesiyle bu soruyu gözlerini anneme dikerek soruyor. Zaten kocaman gözlerini, her nasılsa daha da açmaya muvaffak oluyor. Yüzünün tamamını göz basıyor. Shirley Temple McGrian yine şirinliğini üstümüze saldı diyor annem. Kendine güvenden çatlayacak ortasından. Onunla geçirmek, sevimlilik taarruzlarına boyun eğmek zorunda mıyız peki? Havuza indiğimizde ona rastlama korkusu içindeyim sürekli. Bize yapıştıkça annemi daha da sinir ediyor. Ve annemi sinir ettikçe daha da ısrarcı, habire karşımıza çıkıyor. Piste kıstırıyor bazen de beni oğullarıyla. Laflarında mutlaka annem geçiyor. Ona karşı duyduğumuz tiksinti de içine çok iyi gelen bir şeyler olmalı. Bu denli bizimle meşgul olmasına inanamıyorum. Anahtarlarımızı resepsiyondan alırken yanı başımızda beliriveriyor o gün. Bu güzel kızın annesi koruyucu kremini ihmal etmiş anlaşılan. Nasıl da yanmış burnu, yanakları. Ya öyle diyor annem camdan bir sesle. Güzel kızın annesi habire ihmal etmekte güzel kızını. Annemin nedenli rahatsız olduğunu görmemesinin imkanı yok. Benim de. Annemin bu kadından duyduğu rahatsızlıktan nasıl korktuğumu görüyor, hissediyor. Aksi mümkün değil. Peki ama bizi neden rahat bırakmıyor? Güzel kızın annesi konuştu deyip ellerini çırpıyor, sesi çınlıyor. Hakikaten büyük bir zafer duygusuyla çın çın çınlıyor sesi. Bu başarının sarhoşluğuyla belki yakamızdan düşersiniz artık, diyor annem. Ne demek istiyorsunuz? Ben kızınızı da sizi de çok sevip beğeniyorum. Çok farklı, enteresan iki tip olduğunuzu düşünüyorum şahsen. O çıngıraklı sesini ilk kez kırılıp dökülmüş, matlaşmış duyuyorum. Hanımefendi diyor annem, varlığınızdan nasıl bir rahatsızlık duyduğumuzun farkında olmamanızın sizce imkanı var mı? Ay ne kadar kabasınız. Bana bütün hayatım boyunca kimse böyle sözler söylemedi. Herkesi severim ben, herkes de beni sever. Size ne yaptım ki yani? Ağlamaya başlıyor. Ama hıçkıra hıçkıra, sarsıla sarsıla. Ansızın nereden bulup çıkardığı belli olmayan bir küçük kız ağlamasıyla. Olacak şey değil diyor annem. Bizi hiç istemediğimiz durumlara düşürüyorsunuz. Hakikaten korkunç birisiniz. Korkunç mu? Şimdi de bana korkunç mu diyorsunuz? Çok gürültülü patırtılı bir ağlamaya tırmanıyor. Hayatımda duyduğum en gürültülü ağlamaya. Yavrum ne oldu, ne yaptılar sana? Aniden dibimizde korkunç bir adam bitiyor. Fıldır fıldır dönen iki küçük gözü, kocaman ağzıyla kocaman burnunun üstüne sonradan takılmış gibi duran sahte bir adam. Çok beyaz, çok yapma dişleri de öyle. fazlasıyla iddialı ve özenli kayak kıyafetleriyle pahalı bir vitrinden kaçmış gibi duran yapma adam. Bana hakaretler etti. Ben yalnız oldukları için, kimseleri olmadığı için onlara iyi davranmaya çalışıyordum aşkım. Acımıştım onlara. Beni bilirsin aşkım. Siz ağır bir sosyopatsınız anlaşılan, diyor annem. Şirinlik muskası numaralarıyla insanlara musallat olan yalan bağımlısı bir hasta. Sen kimsin de karımla böyle konuşuyorsun bakalım, diye bas bas bağırmaya başlıyor yapma adam. Otelin kapısında duran çocuk, kat görevlileri, içerideki ofiste sıkıntıdan patlamak üzere olan kızlar, sevimsiz oğulları ve onların Filipinli bakıcısı, hepsi başımıza üşüşüyorlar. Sen kendini ne zannediyorsun manyak şey? Sen benim kim olduğumu biliyor musun bakalım? Nasıl oluyor da çocuklarımın annesiyle böyle konuşuyorsun? Annem neye uğradığını şaşırıyor. Yapma adam bir kolunu havaya kaldırıyor, kendini güçlükle kontrol ediyormuş da annemi her an dövebilirmiş havası yaratıyor. Orada birikenler, beyefendi, lütfen beyefendi, haklısınız ama bir kadın işte, diye araya giriyorlar. Ben senin kim olduğunu biliyorum, diye tıslıyor annem. Yalnızca sen kendinin ne olduğunu bilmeyen gerizekalı öküzün tekisin. Korkunç adam, tutmayın, tutmayın ulan, diye böğürmeye başlıyor. Shirley Temple Megrian, aşkım, aşkım, deli işte besbelli, ne olur aşkım, diye çığlıklar atarak kocasına daha da sarılıyor. Annem elimi sıkıp gözlerini gözlerime dikiyor. Ben odamıza çıkıyorum, hesabımızı çıkarsınlar, bize bir de taksi çağırtır Bambim, çabucak. Olur anneciğim, diyorum nefret içinde gözlerimi korkunç çifte dikerek. O an oralarda bir bıçak görsem kaptığım gibi yüzlerce binlerce kez bu iğrenç çifte saplayabilirim. Boyunlarını iki hasta tavuğun boynunu ikiye ayırır gibi kesebilirim. Tüm bu utanç verici tiyatrolarıyla annemi ve beni üzüp böylesine rezil bir sahneyi üstümüze boca ettikleri için ikisini de öldürebilirim. Gözümü kırpmadan öldürebilirim. Rüzgarlı yer. Çok rüzgar esiyor. Hava güneşli, kış güneşi. Parlak bir kış güneşine uyanıyoruz her gün ama çok rüzgar esiyor. Rüzgar çok gürültü yapıyormuş, çok ıslık çalıyormuş rüzgar. Annem rüzgarın gürültüsünden uyuyamıyor, rüzgarın ıslık sesinden içi durulamıyormuş, öyle diyor annem. Ruhum diken üstünde Bambi, yakınımızda olabilirler, izimizi bulmuş olabilirler. Rüzgarın bu kadar gürültücü olması iyi değil. Güzel de bir rüzgar aslında, içime keşke bu kadar kötü gelmeseydi. Deniz yatağına bin anneciğim, dalgalar uyusun seni. Deniz yatağını bana annem öğretti. Üzgünsem, yani annem üzgün olduğu için ben de kötü hissediyorsam kendimi, annem yakınlarımızda olabileceklerini hissediyorsa, yakalanmamızdan korkuyorsak, huzursuzsak, annemin öğrettiği deniz yatağı sakinleştirir, uyutur beni. Sanki bir denizin, bir deniz yatağının üstündeymişsin gibi öyle hissetmesini söylüyorsun içine, usul usul söylüyorsun sırt üstü yatarken. Sonra işte deniz yatağının üstündesin. Bırak hayat altında bir okyanus gibi sallasın seni. Sen deniz yatağının üstündesin. Yavaş yavaş sallanıyorsun. Nereye götürse götürsün önemi yok. Bırak zaman aksın gitsin. Kötü zamanlardan uzaklaş deniz yatağının üstünde. Salına salına sakinleş, uzaklaş. Ben küçüğüm hala ama çok küçük de değilim artık. Çok küçük de olamıyorum. Nasıl giysiler giyersem giyeyim, saçlarımı nasıl toplarsak toplayalım, hangi bebek renklerini seçse de annem istediği kadar küçük olamıyorum artık. Bambi düşünmeye çalıştı. Fakat onun vahşi sesleri gittikçe artıyor ve bütün düşüncelerini dağıtıyordu. Şimdi bu gürültülerden başka hiçbir şey işitmiyordu. Bağırmaların, çığlıkların ve çatırtıların arasında bacaklarının titrediğinin farkına bile varmıyordu. Ara sıra annesinin "bana yakın dur" diye fısıldadığını duyuyordu. Aslında annesi bağırıyordu ama bu korkunç gürültünün arasında Bambi'ye fısıldıyor gibi geliyordu. Bana yakın dur demesi Bambi'yi cesaretlendiriyordu. Bu söz sanki onu tutan bir zincirdi. O olmasa hiç düşünmeden fırlayıp çıkacaktı. Bambi çevresine baktı. Her çeşit yaratık birbirlerinin üzerlerinden atlayarak itişe kakışa yanlarından geçip gidiyordu. Bir çift gelincik havada yılana benzer izler bırakarak yayından fırlamış ok gibi yanından geçti. Gözleriyle onları izleyemedi bile. Annemin kırçıllı sesi odamızı karelere bölüyor. Yukarıdan ve yanlardan çizgilerle dolu sesi. Çizgiler kesişince karelere dönüşüyor. Ben Bambi'yi ezbere biliyorum anneciğim, burayı da başka yerlerini de. Artık sıkılıyorsun değil mi Bambi'den? Büyüdün, dinlemek istemiyorsun. Öyle değil de, yani biliyorum zaten hepsini. Haklısın Bambi. Annem göğsüne çekiyor başımı, saçlarımı kokluyor, öpüyor. Okumayacağım sana bir daha Bambi. Ezbere biliyorum zaten anneciğim. Peki bebeğim, haklısın, peki. Annemin gözlerinden bir damla süzülüyor. Yanağında yakalıyor damlayı. Gözlerinin içi dolu ama annem de ben de büyüdüğümü, büyümek zorunda olduğumu orada kabulleniyoruz. Rüzgarın ıslık ıslık kış güneşin üstüne çıktığı o antik şehirde. Deniz kenarına yürüdüğümüzde otelimizden 15 dakika sonra antik şehirdeyiz. Annem kullanıp atmadık bir fotoğraf makinesi alıyor. Sütunların arasında bir sürü resmimi çekiyor. Kalıntıların üstünde poz veriyorum. Aslında korkar annem fotoğraflardan. Daha doğrusu birilerinin bizim fotoğrafımızı çekmesinden çok korkar. Ama deniz kenarındaki bu antik şehrin güzelliğine dayanamıyor. Benim büyüyor olmamdan da korkuyor. Ondan da bu kadar çok fotoğrafımı çekiyor, biliyorum. Ben tam büyümeden fotoğraflarla beni tutmak istiyor. Beni burada böylece tutmak istiyorsun, biliyorum anneciğim. Rüzgarın ıslığı kadar artık büyüyor olmam da seni korkutuyor. Küçük kızının büyüyor olmasından çok korkuyorsun. Sanki yakalanma ihtimalimiz artıyor. Sen büyüdükçe bizi daha kolay bulurlarmış, bulabilirlermiş gibi geliyor. Elimde değil Bambim. Büyümenden korkuyorum ama alışacağım tabii ki. Bana biraz sabır göster. Ben de büyümek istemiyorum anneciğim. Senin korkuların benim de korkularım. Benden habire gizlendiğini zannediyorsun. İçine attığını, kapalı bir kutu olduğunu. Anneciğim, ikimiz de o kutunun içindeyiz. Aynı kutunun artık. Sen rüzgardan huzursuzsan ben de öyleyim. Sen uyuyamıyorsan ben uyuyabiliyorum ama senin uyanıklığın içinde tuhaf bir uyku, yarı uyanık bir uyku uyuyabiliyorum. Şimdi deniz kenarındaki bu güzel antik şehirdeyiz, bir otel odasındayız ve ben büyüyorum. Son çocukluk fotoğraflarımı çekiyorsun habire, zamanı bizim için burada durdurmak istiyorsun. Ben de durdurmak istiyorum zamanı burada, ben de senin korkmaman için büyümeyeyim istiyorum ama imkanı yok işte. Ve ikimiz bu imkansızlığın ortasındayız, birlikte. Rüzgar dinmek bilmiyorsan buna da üzülüyorsun. Rüzgarın bizi tehdit etmesine, üzmesine. Durabilir Bambim, biraz sessizleşip sakinleşebilir. Ama durmayacak. İçimin düzelmesine izin vermeyecek, senin büyümen gibi. Bunun kaçınılmazlığını ötüyor belki de, ıslık çalıyor, keyfi yerinde. Annem her gün saatlerce fotoğraflarımı çekiyor. Poz verirken rüzgar yüzünden gözüme bir şeyler kaçıyor bazen. Ara verdiğimizde üzülüyor annem. Bir sonraki karede birden büyük bir kız olarak belireceğimden korkuyor sanki. Hadi şu arkadaki sütunun yanında da dur. Onun güzelliğini nasıl da fark etmemişiz? Evvelsi gün o sütunla bir sürü fotoğrafımı çekmiştin anneciğim. Bu şehrin her taşıyla fotoğrafımı çektin. Bambi gibi değil mi? Bambi'yi ezberlediğin gibi. Annem kaldırıp fotoğraf makinesini yere atıyor. Plastik parçaları ayrılıyor makine. Anneme doğru koşuyorum. Annem taşların üstüne çöküyor. Sonra birden sırt üstü bırakıyor kendini. Kafasını güm diye taşlara çarpıyor. Anneciğim, iyi misin? İyi misin anneciğim? Annemin başını kucağıma yerleştiriyorum. Kış güneşi bir takım bulutların arkasında gizleniyor. Sanki kış güneşi bile bize iyi gelmek istemiyor. Burada her şey kötü gidiyor, diyor annem. Güneşli bir yere gidelim anneciğim, sıcak bir yere, rüzgardan kurtulacağımız bir yer olsun. Rüzgar kafama sokmak için uğraşıyor, büyüyorsun, büyüyeceksin. Ne olur anneciğim, ağlamaya başlıyorum. Annem kafasını yattığı taşlara vuracak diye korkuyorum, korkumdan ağlamaya başlıyorum. Ne olur anneciğim, ne olur bir şey yapma. Annem doğruluyor, beni kendine doğru çekiyor. Seni bu kadar korkutuyor muyum, affet beni Bambi'm. Benim güzel bebeğim. Bağışla anneni. Ayağı fırlayıp beni de kaldırıyor. Otele kadar koşuyoruz. Annem rüzgarı yendi. Büyümemden de korkmuyor artık. Annem kendine geldi. Bir daha Bambi'yi okumayacak bana. Ben de büyüyorum artık. Büyüyebilirim. Annemi hiç üzmeden. Annemi üzmeden rahat rahat büyüyebilirim. Komi'nin gözü. Çok iyi biriydi, şakacıydı, neşeliydi hakikaten. İnsanı güldürürdü, beni güldürürdü. Akla gelmedik laflar söyler, öyle hiç kimsenin aklına gelmeyecek benzetmeler, çaktırmadan ama. Anlarsan gülersin, o da seninle birlikte güler, mükafat gibi. Bak, madem anladın gibi. Habire etraflarında dolanırdım, dolanırdım ki bir şaka yapsın, bir laf söylesin de güleyim. Günüm iyi geçsin, akşamım iyi bitsin. Ben o teyzeyi hakikaten çok sevmiştim, güzel kızın annesini. Kendi de güzeldi, bana çok güzel gelirdi. İnce, upuzun bir kadın, saçları filan. Kırlar düşmüş bir dolu siyah saçı vardı, şöylece arkasında toplardı. Ama bıraktığı da oluyordu saçlarını. O zaman çok güzel oluyordu. Çok iyi bir teyzeydi. Masaların etrafında dört dönerdim benimle de konuşsunlar diye. Hakikaten açık söyleyeyim, güzel kızı kıskanıyordum. Öyle bir annem olması için neler vermezdim. O teyzenin benim annem olması için yani. Ne derlerse desinler onunla ilgili. Onlar ne biliyorlar ki? Neden anlıyorlar da ondan anlayacaklar? Onu hiç tanımadılar ki. Neyini biliyorlar da arkasından bir fırın laf ediyorlar? Öyle iyiydi ki benle. Sarı kafa diye çağırırdı beni. Güler bir yandan habire. Masadan kalktıklarında başım okşardı bazen. Bir kere de tam tepemden öptü. Ona sarılmamak için zor tuttum kendimi. Hani Türk filmlerinde olur ya, başımı göğsüne bastırıp anne, anneciğim dememek için kendimi zor tuttum. Kesin rezil olurdum ama şimdi pişmanım. En azından onu ne kadar sevdiğimi söylemiş olmak isterdim. Teyzeciğim sen bir tanesin demiş olmak isterdim. Ne kadar iyi bir kadın olduğunu hiç olmazsa birilerinin anladığını duysun isterdim. Olan biten de umurumda değil, benim annem o olsun isterdim. Hem de nasıl isterdim. Aslında açık büfe bizim tatil köyünde yemekler. Topla tabakları, koy yenilerini, getir bardağı, götür kirlisini. Bazen kırmızı şarap isterdi. Hep değil, 2-3 gecede bir. Güzel kız da bira içti birkaç kere. Şarap istediğinde keyfinin yerinde olduğunu bilirdim. İlla ben götüreyim isterdim. Ben götüreyim de konuşsun benimle. Her zaman konuşurdu da bardağını doldurdukça daha çok etrafında dolanayım, daha çok konuşsun. Benim annem o olsaydı başka da bir şey istemezdim hayatta. Ama istemekle olmuyor tabii. Büyük bir odada kalıyorlardı. Ön kapısı bahçeye açılanlardan birinde. Nasıl döşemişler odayı. Öyle güzeldi ki oda. Sonra baktım da baktım odalarına. Zorla çıkarttılar polis gelince. O şişman temizlikçi bulmuş doktorun cesedini gardıropta. Kanlar hemen sızmasın diye çöp torbalarına sarılıymış. Üstüne de çarşafları dolamış da dolamış. Yani doktordan mumya yapmış. Açınca gardırobun kapısını karşısında bulmuş işte temizlikçi. Mumya demeyi bilmiyor. Çaput bebek gibi diye tutturdu. Çaput bebek kan içinde. Onlar gideli epey zaman geçmiş. Kanlar anca geçmişler çarşaflardan kat kat naylonlara. Ama boşalmışlar sonunda işte. Doktor buldukların da kanlı mumyaydı. Her şey güzel kızın hastalanması yüzünden başlarına geldi. Yoksa olmazdı. Güzel kız birden çok hastalandı. Yemeklere inmez oldular. Sahile de. Odalarından çıkamaz oldular. Annesiyle saatlerce yüzerlerdi önceden. Güzel kız öyle çok yüzerdi ki açıklarda bir çeşit balık sanırsın, deniz kızı gibi. Tipi de deniz kızı gibi bir şeydi hakikaten. Ama ben annesi seviyor diye güzel kızı severdim. Tamam kıskanıyordum da elimde değil. Bir benim anneme bak bir onunkine. Öyle çok seviyordu ki kızını teyze. Kızına bakarken gözleri kor gibi yanardı. Sevgiden. Ama nasıl bir sevgiden? Ben bu kadar çocuğunu seven bir anne, filmlerde bunun rolünü kesiyorlar hani, filmlerde bile görmedim yani. Kız öyle ağır hastalanınca öbür çocuklardan duyduğum sıtma olmuş gibi tir tir titriyormuş kız. Ateşler içinde yanıyormuş. Annesi çok fena merak etmiştir yani. Bizim tatil köyü de dağın başında. Kaldılar mı o hıyar doktorun eline? Doktorun ben kendimden biliyorum. Bir keresinde elim mutfakta çok kötü kesildi de dikiş atmaya kalktı. Neyse ki o yaşlı hemşire vardı daha o zaman. Ne dikişi ne gerek var yaptı kadın. Bu zibidiye kalsa artık iğne iplik ne bulduysa elimi dümdüz edecek. Hıyarın tekiydi. Zaten oradan atılmış buradan kovulmuş bir akrabası mı ne bir şey bir şeymiş. Bunu buraya doktor yaptırmış. Deniz kenarında ense yapsın diye. Besbelliydi doktorlukla filan alakasının olmadığı. Hem kızın hastalığını iyi edememiş hem de sarkmış mı öyle bir şeyler yani. Sarkıyormuş habire kızlara mızlara. Benim plajda çalışanlar kadar her şeyden haberim olmuyor. Ama sonra habire doktorun pisliklerini konuştular. Daha da konuşurlar. Pisliğin tekiydi hakikaten. Bu tatil köyü oldu mu sana lanetli köy? Ama teyzeye taktılar daha çok. Yok öyle kötüymüş, böyle şeytanmış, hainmiş, bir cana kıymış. Tamam öldürmüşler doktoru. Öldürmüş birileri. Diyelim teyze öldürdü. Peki durduk yerde mi? Neden öldürsün ki köyün doktorunu? Neden kendi hayatını tehlikeye atsın? İşin ucunda hapislerde çürümek de var. Demek o kadar fena şeyler yapmaya kalktı kızına doktor. Demek o kadar kızdı, üzüldü, dayanamadı. Gözü dönmüştür, çok fena olmuştur. Sanki, nasıl söyleyeyim, kızını çalmaya çalışmış gibi doktor. Kızına bir şeyler çalmaya çalışmış gibi. Zaten hastaydı kızı, onu iyi etmek yerine yani. Ne olup bittiğini tam hiçbirimiz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Ama çok sevdim ben o teyzeyi. Buraya bunca insan geliyor gidiyor hiçbirine benzemezdi. Benzemesin de. Bazı öyle lafları vardı, sonradan ben de kullanmaya başladım onları, öyle lafları, öyle benzetmeleri. Bir şeye bakar yani, herkeslerin baktığı bir şeyde bambaşka bir şey görür, başkalarının görmediğini görür yani, söyler de. Kızına söylüyordu habire, hep konuşurlardı, hep gülüşürlerdi. İkisi bir başlarına bir kutuya kapatılmışlar gibi, dışarıda olanı biteni o kutudan görürlermiş, seyrederlermiş gibi. Kendi kutularından gördükleri dışarısı bizim gördüğümüzden çok başkaymış, farklıymış, tamamen başkaymış gibi. Öyleydi onlar. Ben de zorla girmeye çalışıyordum kutularına. Bari bir iki lafını duyayım, ben de onların gördüğü gibi göreyim. Nasıl isterdim o teyzenin oğlu olmayı. Beni de öyle güzel bir kutuya hapsetsin, ben de dışarıları onun gördüğü gibi göreyim, lafları onun duyduğu gibi duyayım. Öldürdüyse de öldürdü doktoru, pisliğin tekiydi doktor. Çok da kötülükler yapmıştır eminim. Çok fena şeyler yapmaya çalışmıştır güzel kıza. Yoksa niye öldürsün ki tatil köyünün doktorunu? Çekip giderlerdi. Böyle bir yük niye alsın? Öyle üzülüp kızmıştır ki gözü dönmüştür. O teyzeyi çok sevdim ben. Hiç de unutmayacağım. Onlar kim ki hem? Kolaylığınla mı seviyoruz birini? Bu kadar sevince birini yani. Sayfa 135. Dibe gidiyoruz hissi. Annem günlerdir yıkanmıyor. İçini, kasvetini ve kirliliğini dışına vurması gerekiyormuş. Yıkanırsam, saçlarımı tarar, dişlerimi fırçalarsam iyi bir şeyler yapmış olurum kendim için. Belki de kendimi yanlışlıkla iyi hissederim. Oysa berbat durumdayım, öyle kalmalıyım Bambi'm. Mutlak bir yenilgi hissinin pençelerindeyim, mahvettim her şeyi. Parasız kalmamıza neden oldum, tedbirsiz davrandım. Hala para içinde yüzüyor olabilirdik. Anneannenin mallarının mülklerini çok çabuk elden çıkarttım. Bu günler hepsinden korkunç, karanlık günler. Ağır yürek günlerinden de kötü, o vakitlerden de. O zamanlar annem istemeden düşüyordu mutsuzluğun, çaresizliğin pençelerine, elinde değildi. Oysa şimdi annem bile isteye kendini cezalandırıyor. Şiddetle cezalandırması gerektiğine inanıyor. Zorla ağırlaştırıyor içini. Tam anlamıyla dibe vurmak, orada soluksuz kalmak istiyor. Bunları uzun uzun anlatıyor, ince ince açıklıyor. Çok korkuyorum annemin dibe gidiyoruz hissine olan bağlılığından. Bu hisle kendini cezalandırmasına olan inancından, kararlılığından ürküyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İyice dibe vurursam Bambi'm, hırstan gözü dönmüş bir dalgıç gibi kendimi en derinlere inmeye zorlarsam, yukarı çıktığımda mutlaka bir kurtuluş yolu olur beraberimde. Yukarı çıkabilirsem tabii. Vurgun yiyip de yüzeye cesedimin çıkması da var ipin ucunda. Dalma ipinin yani. Çok hesaplı kitaplı bütün bunlar anneciğim. Annemin kendi içine dair bütün bu planları yapıyor olmasına da, satır satır anlatıyor olmasına da dayanamıyorum. Bütün bunlar içimi daraltıyor, soluksuz kalıyorum. Su yüzüne çıkamayacak gibi oluyorum. Anneciğim, o vakitlerde plan yapmazdın ki hiç. Elde edeceklerimizi, elde etmemiz gerekenleri düşünmezdin ki. Öyle durduk yerde kararıp içine kapanırdın, elinde değildi. Şimdi neredeyse hakiki üzüntülerinin taklidini gerçekleştirmeye çalışıyorsun bir şeyler elde etmek için. Anneciğim, ne oldu sana? Nereye gittin? Sen hani hesaplı kitaplı her şeyden tiksinirdin. Niye böyle oldun? Benim yüzümden mi? Büyüdüm diye mi? Seni doğurmuş olmamın verdiği başarı hissi sonsuza dek sürecek sandım. Seni onlardan kaçırıyor olmamın mutluluğu bize hep yeter sandım. Aşktan ve sevinçten gözüm kararmıştı. Paramız hiç bitmeyecek sandım. Yanlış hesapladım. Daha doğrusu hesaplayamadım. O aşırılıkta isabetli kararları alamadım. Benim varlığım yetmiyor artık annemi. Benimle kaçıyor olmanın, kaçmayı her seferinde başarıyor olmanın sevinci yetmiyor, olmuyor. Parasızlığı ne kadar sıkıntı verebileceğini düşünmemiş işte. Şimdi bu hesaplı kitapta üzüntü halinden medet umuyor. Her şeyi geri sarabilmeyi, yitirdiklerimizi durduk yerde yeniden kazanmamızı ümit ediyor. Kendini cezalandırarak zorla bunu başarabileceğine inanmak istiyor. Hemen hiç çıkmıyor odamızdan. Onu zehirlerlermiş gibi getirdiğim yiyeceklere elini bile sürmüyor. Bol bol su içiyor ve avuç avuç vitamin alıyor. Sen de vitaminlerini alıyorsun, günde en az 2 saat yüzüyorsun, yapman gerekenleri ihmal etmiyorsun değil mi Bambi'm? İhmal etmiyorum anneciğim. Sen beni zorla ihmal ettikçe ben bütün görevlerimi yapıyorum. Bizi kurtarabilmek için bu son icadının sonuna gelince, dibe vuruyoruz hissinden vazgeçince, beni hep bulmak istediğin gibi bulabilmen için hayatıma devam et. Tam istediğin gibi. Şimdi istemekten dahi vazgeçmiş görünsen de, sırf laf olsun diye soruyor olsan da. Habire yürü. Günde üç, bazen de yürüyorum. Kollarım artık öylesine uzun, öylesine kaslı ve güçlü ki, bacaklarım da öyle. Onlara bakarken benim olduklarına inanamıyorum. Bu upuzun kaslı bacaklar benim mi yani, ben mi yaptım? Sabahları kimseler uyanmadan koşmaya başlıyorum. Bu kadar çok yürüyen biri için niye daha önce koşmayı akıl edemediğime inanamıyorum. Koşmak yüzmekten çok farklı. Sahilde koşarken içime mutluluk balonları doluyor, bir sürü balon. Odaya döndüğümde annemin hepsini tek tek patlatacağını biliyorum, mutluluğumun kaçıp gideceğini. Anneciğim, sana kavuşmaktan korkuyorum. Hesaplı kitaplı kasvetini seyretmekten rahatsız oluyorum. Kurtul, dünyamıza geri dön artık. O akşamüstü odamıza döndüğümde annem gözlerinde tuhaf bir ışıkla karşılıyor beni. Dibe gidiyoruz hissinin izin vermemesi gereken bir ışıkla. Sivil polisleri nasıl tanıyabileceğini bile öğretmedim daha sana. Bir odada eline geçen ilk cisimle birini yok etmenin nasıl kolay olduğunu öğretmedim. Biliyorum ama ben. Sivil polisler üniformalılardan daha üniformalıdırlar aslında. Ta uzaklardan anlarsın polis olduklarını. Biliyorum anne. Öğrenmene gerek olmayacak hiç diye öğretmedim ama öğretmeliydim. Bildiğim, zorla öğrendiğim her şeyi sana tek tek öğretmeliydim. Anneciğim, bunları konuşmamızı istemezdin. İstemezsin. Sivil polisler çok daha köşeli olurlar, çok derli toplu. Dağınık görünmeye çalışsalar da komiktirler. İfadeleriyle bas bas bağırırlar, polis, polis, polisim ben diye. Bir de tabii bakışları. Hep o yakalanan insan bakışı, korkan, tetikte. Büyüyorum diye mi, büyüdüm diye mi anlatıyorsun anneciğim? Bilmiyorum Bambi'm. Hayatla bu denli baş edemediğim zamanlar hiç olmamıştı. Elimde olmayıp da baş edemediğim zamanlar gibi değil. Baş etmek istemiyorum artık. Hakikaten dibe vurdum. Ama üzülemeyecek kadar yerli yerindeyim. Haklısın, belki büyüdün diyedir. Sen sürdürürsün her şeyi. Kaçabilirsin tek başına onlardan artık. Kimden kaçacağımı söylemedin ama daha. Bambim, gelsene buraya. Annemin önünde dikiliyorum. Ondan daha uzunum. En az 10 santim daha uzun. Bu kadar uzun olmaman daha iyi olurdu. Seni daha çabuk tanırlar, daha iyi hatırlarlar bu yüzden. Güzelliğin yeterince dikkat çekmiyordu sanki. Çok büyük bir kalabalıkta bile seçiliyorsun. Hemen fark ediliyorsun güzel Bambim. Saçlarıma dokunuyor annem. Artık örmüyor onları. Taramıyor uzun uzun. At kuyruk, iki kuyruk, iki topuz, tek topuz yapmıyor. Uğraşmıyor saçlarımla. Benimle de uğraşmıyor. Belki boyatırız bir gün saçlarını. Daha az dikkat çekecek bir renge, kahverengiye. Çok severdin saçlarımın rengini. Beni artık beğenmiyorsun değil mi anne? Yatağın üstüne atıyorum kendimi. Utanıyorum da böyle bebekler gibi davranmaktan ama annemin, alıştığım annemin ruhumun her köşesinden çekiliyor olmasına dayanamıyorum. Annem terk ediyor beni. Yeni bir anneye dönüşmeye çalışıyor zorla. Zorlayarak kendini, biliyorum. Sana yer açmam lazım Bami. Önce sana bol bol para bulmam, sonra da ihtiyacın kadar yer açmam lazım. Hayır, hayır, hayır, hayır. Eğilip başımı avuçların arasında yerleştiriyor annem. Hiç pişman değilim. Yaptığım en güzel şey sensin. Tek güzel şey sensin. Senin için yaşadım. İyi ki de yaşadım bebeğim. Dibe vurma hissinden kurtuldu annem. Gözlerindeki ışıltıdan anlamalıydım. En derinlerden yukarı çıktı. Bir bilgiyle çıktı, biliyorum, ama bana söylemeyecek. Bildikleri bana söylemesi gerekmiyor annemin. Annemle ben bir birimiz, ay birimiyiz. Birimiz bir şey öğrendiği anda diğeri de biliyor aynı şeyi. Ay birimi bu demekmiş. Her şeyi anladım ben anneciğim. Kan rengi ruj. Birden uyanıyorum. Korkunç bir rüya görüyordum. Anneciğim, korkunç bir rüya gördüm. Dayanamadım rüyanın korkunçluğuna, uyandım işte. Anneme sokuluyorum. Onu uyandırmadan sarılmak istiyorum. Onu koklayıp rüyanın verdiği dehşet hissinden kurtulmak. Kurtarırsın bu rüyanın pençelerinden beni anneciğim. İyi edersin hemen. Annem yok ama. Annem yok yatakta. Doğruluyorum, sesleniyorum. Anneciğim, anne. Yok annem. Nerede olabilir ki gecenin bu vaktinde? Bacağımın iç tarafında çıban gibi bir şey çıkmıştı rüyamda. Uzanıp elliyorum, çıban değilmiş, bir örümcekmiş. Atıyorum örümceği bacağımdan ama başkaları da varmış, başka örümcekler. Bacaklarımın, karnımın içinde bir sürü örümcek varmış. Birini çekip çıkartırken diğerini fark ediyorum, sonra diğerini derken diğerini. Tüm vücudumu kaplamış örümcek çıbanlar, giderek yükseliyorlar boğazıma doğru. Çıbanlar arttıkça örümcekler yani, onların baş edilmezliğini anlıyorum. Ne kadar örümceği koparıp atsam yerine o kadar örümcek daha çıkıyor. Bütün her tarafımı kaplıyorlar, kaplamışlar. Ter içindeyim. Peki ama annem nerede? Anneciğim neredesin? Otelin koridoruna çıkıp bakmaya korkuyorum. Bu otelden korkuyorum. Bu kasabadan da. Kocaman bir mendireği var kasabanın. Mendireğin üstünde yürüyoruz annemle. Aşağı inip dev kayaların üstüne oturup dalgaları seyrediyoruz. Sürekli yağmur yağıyor. Yağmurlu kasaba. Bir an önce gidelim istiyorum. Ne olur anneciğim gidelim buradan. Annem ucuz burası bamim diyor. Kalalım biraz daha. Annem son zamanlarda ucuz lafını kullanıyor. Bu kelimeden nedenle nefret ettiğini biliyorum. Pahalıdan da. Annem bu kelimeleri kullanırken nasıl kötü oluyor, kendini nasıl dibe vurmuş hissediyor biliyorum. Mutlak bir yenilgi hissediyor annem. Mutlak bir suçluluk hissi bambim. Başaramadım paramızı idare etmeyi. Annem paramız azaldığı için kendini kaybetmiş hissediyor. Bu kelimeleri kullanmak zorunda kaldığı için. Bu kasabada kalmamız ucuz işte ve biz mümkün olduğunca uzun kalmaya çalışacağız. Ucuz uzun, ucuz kasabada. Üstelik durmadan yağmur yağıyor. Oysa biz yağmurlar başlayınca kalmazdık hiçbir yerde. Yağmurun olmadığı yerlere kaçardık hemen. Bu korkunç kasabada mendireğin üstünde yürümek dışında bir aşağı bir yukarı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O mendirekten de üstüne oturduğumuz dev kayalardan da daima dalgalı o karanlık denizden de nefret ediyorum. Korkuyorum. Buradan kaçamamamız, burada biraz daha kalmak zorunda olmamız üzüyor beni. Bunları sana söylemiyorum. Sen çok üzgünsün. Ucuz kelimesini kullandığın için. Boğazımı sıkıyorsun. Öylesine boğuluyorum. Örümcek çıbanlar yüzünden ansızın uyandım işte. Ve sen yanımda yoksun. Yatağımızda yoksun. Odamızda yoksun. Nasıl bırakırsın beni bu otel odasında bir başıma? Nasıl bırakıp da gidersin? Hem öfkeleniyorum sana hem de merak ediyorum seni. İyi misin? Peki neredesin? Bütün cesaretimi toplayıp yataktan çıkıyorum. Gidip banyonun ışığını yaktım. Banyoda ol bari anneciğim. Üşümekten bile korkuyorum yatağın dışında. Orada ol. Beni şaşırtmak için orada saklanmışsın meğer. Yok. Annem banyoda. Balkonda da yok. Annem yok hiçbir yerde. İyice zorlayarak kendimi odamızın kapısını açıyorum. Upuzun bir koridorun en sonunda köşede bizim odamız. Koridora bakıyorum çabucak, sonra kapıyı veriyorum kapıyı. Korkuyorum koridora bakmaktan. Koridorun sonunda bir şeyler kımıldıyordu ya da bana öyle geldi. Birileri var orada gibi geldi. Kapımızı kilitliyorum. Sonra açıyorum kilidi. Annem döndüğünde giremez sonra. Gelir birazdan. Dönersin hemen değil mi anne? Beni bırakıp hiçbir yere gitmezsin ki. Neredesin? Nereye gittin? Banyoya giriyorum yeniden. Aynanın önünde kırmızı bir ruj duruyor. Annem ruj kullanmaz ki. Hiç ruju olmadı. Kapağını açıp bakıyorum. Çok kırmızı. Dışındaki plastikten bile daha kırmızı. Kan kırmızı. Annemin en nefret ettiği ruj renginden. Ne yaptığımı tam da bilmeden dudaklarıma sürüyorum. Saçlarımı fırçalıyorum 50 kez. Saymak beni yatıştırır diye. 50 kez fırçaladım. Sonra eğip bütün saçlarımı aşağı sarkıtıyorum. Kaldırdım başımı. Saçlarım çok daha kabarık duruyorlar böyle. Kabarık saçlarım ve rujlu dudaklarımla bakıyorum aynada. Başka birine gülümsüyorum. Bana gülümsüyor o da. Korkuyorum sonra kabarık uzun saçlı kızdan, onun kan rengi rujundan. Ruju elimin tersiyle silip yatağımıza kaçıyorum. Işığı kapayamıyorum ama. Işığı kapadığım anda çıban örümcekler yine kaplarlar vücudumu. Saçma elbette ama elimde değil, korkuyorum. Anneciğim çok korkuyorum. Sen bırakmazdın beni tek başıma otel odalarında. Anneciğim bu yağmurlu kasabada gidilecek hiçbir yer yok. Neredesin gecenin bu vaktinde? Olanca cesaretimi toplayıp yeniden odamızın kapısını açıyorum. Ayaklarımda bir şey yok. Giymedim pabuçlarımı. Azıcık koridorda yürüsem, baksam etrafa. Annem belki buralardadır, sigara içiyordur. Anneciğim, anne. Koridorun sonundan bir kadın kahkahası duyuyorum. Bir kadının kahkahası. Bir erkek şşş diyor sanki ona. Anneciğim, sen misin? Birileri kımıldıyorlar koridorun sonunda. Hem gölgelerini görüyorum hem seslerini duyuyorum. Oraya kadar yürüsem bir baksam kim onlar? Annem nerede? Ama çok korkuyorum. Kadın yine gülüyor. Kahkahası koridorda çarpa çarpa bana varıyor. Dehşet içinde arkamdan kilitliyorum. Kalbim ağzıma girdi. Küt küt atıyor. Ayak diyorum. Odamıza doğru geliyorlar. Kapımızın önündeler şimdi. Kadın kahkahasını tutmaya çalışıyor ya da bana öyle geliyor. Korkumdan bilmiyorum. O çirkin kahkahasını bastırarak adam da fısıldaşıyor. Ne diyorlar? Gördüler mi beni? Sesimi mi duydular? Annemin başucundaki sürahinin yanında arada bir markasını değiştiriyor ama annemin uyku ilacı almadan uyuyamadığını biliyorum. Annemin çok az uyuduğunda. Çabucak avcuma 3 tane ilaç alıyorum. Onları yutup uyuyacağım. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum ve bu kadar korkuya dayanamıyorum. Koridordakilerin orada olduklarını bilmeye, onların kim olduklarını bilmeden orada durduklarını bilmeye katlanamıyorum. 2 büklüm oldum yatağın içinde korkudan. Bir dua oku diyorum içimden. Hadi bir dua oku Bambim. Bu lafı kendime annemin sesiyle söyledim. Annem oradaymış gibi. Tam yanı başımdaymış, beni sakinleştirmeye çalışıyormuş gibi. Bizim dua kitabımız Bambi. Ezberi okumaya başlıyorum. Artık Bambi çoğu zamanlar yalnız kalıyordu. Fakat bu yalnızlıktan ilk defaki kadar tedirgin değildi. Annesi kayboluyor, ne kadar çağırsa çağırsın geri dönmüyordu. Sonra hiç ummadık bir zamanda çıkageliyor ve yine eskisi gibi yanında kalıyordu. Yine bir gece yalnızlıktan mahzun dolaşıp duruyordu. Gökler soluk gri bir renk almaya ve ortalık kararmaya başlamıştı. Öyle ki ağaçların tepeleri altlarındaki çalıların üzerinde kurulmuş kemerlere benziyordu. Çalılarda bir fısıltı vardı. Yaprakların kuvvetli bir hışıltısı arasında Bambi'nin annesi fırlayarak çıkageldi. Hemen peşinden bahsediyordu. Ena teyze mi, babası mı yoksa başka birisi miydi? Bambi anlayamadı. Fakat annesini hemen tanıdı. Yanından büyük bir hızla geçerken acı acı bağırmıştı. Annesinin çığlığı önce Bambi'ye bir oyun gibi geldi. Biraz dikkat edince bunun şaka olmadığını anladı. Annesi korku ile karışık bağırıyordu. Deniz yatağı. Orada deniz öyle temiz, öyle güzel ki bütün gün yüzüyoruz annemle. Otelin marketinden kocaman bir deniz yatağı aldık. 2 kişilik bir deniz yatağı, şeffaf. Onunla uzakları açılıyoruz habire. Annem bir kolunu uzatıyor bir tarafından, ben diğer tarafından bir kolumu uzatıyorum. Çok sakin, turkuaz sular. Azıcık oynatarak elimizi kolumuzu deniz yatağını idare edebiliyoruz. Saatlerce dolaşabiliyoruz denizin üstünde. Nasıl da söz dinliyor deniz yatağımız diyor annem. Bizi açıklara götürüyor, sonra kuzu gibi geri getiriyor. Üstelik içi dışı bir, hiçbir şeyi denize ait bizden gizlemiyor. Gülüyor deniz yatağımızı överken, ben de kıkırdım. Deniz yatağımızın baş tarafını yastık gibi yapmışlar. Kafalarımızı rahatça yerleştirip bazen sıkı sıkı gözlerimizi kapatıyoruz. Üstüne bakıyoruz. Kırmızı benekler uçuşmaya başlıyor gözlerimizin önünde. Kırmızı kelebekler, siyah kelebekler. Kendimizi sıkı sıkıya kapatırsak bir zaman sonra kelebekler çoğalıyorlar. Kelebek baskını diyor öyle olmasın annem. Baskına uğradık Bambim. Renk kelebekleri kapladı bizi. Sonra ansızın gözlerimizi açıyoruz. Yattığımız yerde başımız dönüyor, dönüyor. Uzanıp diplere bakıyoruz. Turkuaz sular derinleştikçe lacivertleşiyor. Annem sonraları deniz yatağımızdaymışsın gibi bebeğim diyecek bana. Kendini deniz yatağımıza bırak, sallandığını hayal et. Turkuaz suların seni salladığını, beni salladığını, bebekken seni salladığım gibi aynı. Bunun mutluluğundan, huzurundan hiçbir şeyin seni almasına izin verme sakın. Annem deniz yatağımızın üstünde çok mutlu. Bir de beni emzirirken bu kadar mutluymuş. 18 ay boyunca indirmedim seni kollarımdan. Bir odaya kapandık ikimiz. Mememi emerken o kadar mutluydun ki bebeğim. Hala yüzünde o mutluluğu ararım. Kaşın gözün kayardı mememe yapışırken zevkten. Bir canki gibiydin. Herhalde mutlak bağımlılık böyle bir şeydir. Kendini tam istediğin dozun içinde yitirme halidir. Daha da emzirmek istermiş beni annem. 2 yılı tamamlamak istemiş, 3 yılı bile istermiş. Ama dayanamadım. Belki de böylesi yoğun bir mutluluk haline, öylesine alışık olmadığım bir şeydi ki ya şimdi kesmeliyim ya da hiç dedim. Bir şeyler dedim işte. Senin ağladığın kadar ben de ağladım memeden kesildiğinde. Annem küçücük dilimi çıkartıp emzikleri, biberonları, kaşıkları, bardakları nasıl ittiğimi anlatıyor uzun uzun. Nasıl onun sütünden başka hiçbir şeyi kabul etmediğimi, nasıl kandıramadığını beni. Bir gün olsun emzik dahi emmedim Bambim. Bir kaşık su bile içiremedim sana. Yalnızca anne sütüyle beslendim 1,5 yıl boyunca. Onun için bu kadar akıllı ve güzelsin bebeğim benim. Annemi hiç emzirmemiş anneannem. Göğüsleri bozulmasın diye, sıkılmamak için. Sosyal hayat yüzünden, kocasını ihmal etmesin diye. Bir sürü nedeni vardı buzlar kraliçesinin. Sütü de çekilmiş tabii. Sikilir bebeklerini emzirmek istemedikleri için. Yeterince anne olmadığımdan diyemedi hiç. seni sevmediğim, istemediğim için diyemedi. Dürüst olsaydı en azından o zaman onu bir nebze olsun sevebilirdim. Annem olmasını kabullenebilirdim. Peki ya baban anneciğim, o nasıl biriydi? Ondan hiç söz etmeyelim diyor annem. Yılanın tekiydi. Üstelik anneannen gibi zehrini sırf bana ve evdekilere akıtmıyordu. Büyük ve mühim bir yılan. 10.000'leri zehirliyordu makamından. Zehri onca insana yetiyordu. Annem yalnızca çok iyi olduğu zamanlar söz edebiliyor onlardan. Deniz yatağımızda öylesine mutluyuz ki anneannemle dedemden bahsedebiliyor parçaları ayrılmadan, dipleri boylamadan. Onların ismini söylemeye bile söz veriyor bir gün, sonra vazgeçiyor ama. Söylemeyecek hiç anneannemle dedemin ismini. İsimlerini öğrenmezsem kötülükleri ulaşamazmış bana. En doğrusu onları yok saymak. Yalnızca şimdi için değil, hiçbir zaman var olmamışlar gibi yapmak en güzeli. O zaman etkileyemezler bizi, varamazlar ruhumuzun yamacına. Biz kimden kaçıyoruz anne? Babam mı peşimizde? Kim benim babam? O da benim gibi sarışın mı? Ona mı benziyorum ben? Ne iş yapıyor? Nerede yaşıyor? Türk mü? Bebeğim, Bambim. Kucağına çekiyor beni annem, başımı göğsüne dayıyor. İşte böyle dikerdin kocaman okyanus rengi gözlerini gözlerime seni emzirirken, buradan bakınca ya da sen yatakta yatarken hala bebekmişsin gibi oluyorum. Kucağıma ilk verdikleri andaki gibi hala gözlerim doluyor. Hayatıma getirdiğin mutluluk için minnettarım sana. Ellerimi öpüyor annem, çabuk çabuk, ufak ufak. Ama benim yüzümden kaçıyorsun anneciğim, ben olmasaydım. Şşt, annem ince uzun parmaklarını dudaklarıma bastırıyor. Öyle bir şey yok. O zaman yaşamıyor olacaktım. Onların dünyasına katlanamazdım. Senin için yaşıyorum ben Bambim. Ve çok mutluyum. Çok, çok mutluyum inan. Ben de çok mutluyum anneciğim. Başka çocukları bilmiyorum ama biliyorum yine de. Dünya yüzündeki en mutlu çocuk benim. Seni çok seviyorum anneciğim. Hiçbir çocuğun annesini sevemeyeceği kadar seviyorum. Deniz yatağımızın üstünde mutluluktan çatlayacak kadar mutluyuz. Üstelik kötü hiçbir şey olmuyor günlerce. Kötü ruhlar bizi incitmeye yeltenmiyor. Hiç kimse annemi hainliği ve terbiyesizliği ile çileden çıkartmıyor. Bizi savunmak zorunda kalmıyor annem. Ne güzel. Deniz yatağımızda o denli tamamlanmış, o kadar sevinç içindeyiz ki sallanıyoruz, uyuşuyoruz. Dipte gördüğüm bir midye kabuğunu çıkartmak için dalıyorum. Umduğumdan daha derinmiş. Midye kabuğu elimde nefes nefese çıkıyorum deniz yatağımıza. Anne bak, hem kocaman hem içi sedefliymiş. Küçük beyaz köpeğim gibisin nefes nefese. Sıkıştığında, sıkıldığında, onu dışarı çıkarmamı istediğinde yanımda dikilip böyle gürültülü gürültülü nefes alıp verirdi. Dayanamıyorum artık, çıkarsana beni der gibi. Bir sürü şekilde konuşur, yalnız benimle anlaşırdı. Hani boğazı camla kesilen köpeğin? Boğazı camla kesilmedi. Yaşlandı, çok da şişmandı, öldü. Kim küçük beyaz bir köpeğin boynunu camla kesecek kadar kötü olabilir ki? Mümkün mü bu yani? Hani gürgenin altına gömülüydü? İstanbul'da boş arsaya gitmiştik ya. Çocukluk battaniyeme sardım onu güzelce. Babamın şoförüyle götürdük, gürgenin altına gömdük boş arsada. Gösterdin mi sana orayı? Gösterdin anneciğim. Kocaman bir taştan mezar taşı yapmışsın köpeğini hani. Hiç kimse küçük beyaz bir köpeğin boynunu bir cam parçasıyla kesecek kadar hastalıklı ve kötü ruhlu olamaz bu dünyada. Bunu ümit etmeliyiz. Sen bunu hep böyle ümit etmelisin. Bu dünyanın yaşanamayacak kadar kötü bir yer olmadığını, olamayacağını. Değil mi Bambim? Peki anneciğim. Kaza süsü dememiş miydi annem? Köpeğinin boynunu mahsus kestirmemişler miydi? Ben mi yanlış anladım o zamanlar küçük olduğum için? Annem ağzından kaçırdı da üzmekten, bu dünyadan soğutmaktan mı korkuyor şimdi beni? Yoksa rüyasını gerçek gibi mi anlattı annem? Kabuslarıyla gerçekleri mi karıştırıyor? Ayırt edemiyor mu bazen olanı biteni rüyasında gördüklerinden? Hadi kelebek baskını yapalım. Sırt üstü yatıyoruz deniz yatağımızda. Sıkıca yumuyoruz gözlerimizi. Kelebekler basıyor. Siyah ve kırmızı renklerde uçuşuyorlar. Sormayacağım doğrusunu. Bu dünya çok üzüyor zaten annemi. Ben seni asla üzmem anneciğim. Sen benim için burada kaldın. Seni üzmelerine izin de vermem.